Ayrım 35, sayfa 330. Konuştum bile. Keçinin elinde bu kez namlusu Karla'nın kafasına dönük bir tabanca vardı. Arka koltuğa geç. Karla'yı itti. Arkadaşı direksiyonun arkasına, Gorev'in yanına kuruldu. Playmouth'u çalıştırarak hızla kapıdan içeri soktu. Bölüm 41. Washington DC 16:45. Beyaz Saray'ın iki blok ötesinde, ünlü Willard Oteli'nden sonraki köşeyi dönünce, 14. cadde 529 numarada Ulusal Basın Kulübü'nün merkezi vardır. Bob Rapp, akşamüstü 5'e çeyrek kala Washington Times muhabiri Jerry Tanbauer'le bir mülakat yapacaktı. Buluşma yeri olarak deneyimli uluslararası muhabirlerin, gazeteci ve yazarların gözde mekanlarından olan ancak o akşamüstü bir avuç müşterinin dışında dikkat çekecek kadar boş görünen basın kulübü barını seçmişlerdi. Rapp, Tanbauer'ın Times'te birlikte çalıştığı günlerden tanıyordu. Eski dostlar önce Beyaz Saray'da buluşmayı düşünmüşlerdi. Tanbauer, Rapp'in başkanın basın danışmanı olarak rolü Uluslar Güvenlik Konseyi'ne kadar yükselişi hakkında ayrıntılı bir yazı hazırlamak istiyordu. Ama buluşmaya karar vermeleri krizin patlamasından 2 gün önceydi. Daha sonra Rapp, Jerry Tanbauer'ı tehlikeli suların dışına tutmanın çok daha iyi olduğunu düşünmüştü. Kötü bir prostat sorunu olan 60'larında merdiven dayamış, iğrenç periklu cüce Tanbauer, haberin kokusunu 1 kilometre öteden alan deneyimli bir haber avcısıydı. Başkan danışmanlarından mümkün olduğunca günlük çalışmalarına başlamalarını istemişti. Rapp mülakatı ertelerse Tanbauer'ın bir şeylerden kuşkulanacağını düşünmüş, sonra da dostuna telefon ederek buluşmalarından hemen önce Willard'da başka bir toplantısı olduğunu anlatmış, söyleşiyi basın kulübünün sıcak ortamında yapıp yapamayacaklarını sormuştu. Kulüpte buluşmanın iyi bir fikir olduğu kanısındaydı Rapp. En azından Washington'da basından biriyle Beyaz Saray dışında konuşurken görülmek, kuşku çekmek istemeyen birisi için kötü değildi. Tanbauer buluşma yerinin değiştirilmesini hiç aldırmamıştı. Rapp'i barın ucundaki sakin bir masaya götürdü. ''Sana bir içecek ısmarlayayım Bob. Ne istersin? Soda ve limon. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ne zamandan beri içkiyi bıraktın?'' Rapp kafasını sallayarak gülümsedi. ''Bırakmadım Jerry. Kafamın berrak olmasını istiyorum sadece.'' ''Beyaz Saray'da önemli bir iş mi var?'' Rapp olta mı atıyor diye düşündü. Tanbauer'ın her zaman olta attığını hatırlayıp güldü. ''Dün akşam viskiyi fazla kaçırdım da. Beni boş ver, sen keyfine bak.'' ''Nasıl istersen amigo.'' Tanbauer deri kaplı dosyasını el ayası büyüklüğündeki ses kayıt cihazını masanın üzerine koydu. Ömür boyu devirdiğim alt viskinin de yardımıyla kendini belli eden prostatını yatıştırmak için kasığını kaşıdı. ''İçecekleri ısmarlayıp radyatörün suyunu boşaltmaya gideceğim Bob. Ondan sonra başlarız. 2 dakikada dönerim.'' Rapp otururken gizli servisin 2-3 metre ötedeki başka bir masanın çevresine yerleştiklerini gördü. Rapp korumayla doluşmak fikrine alışmıştı. Hoşuna gittiğinden değil, katlanmak zorunda olduğundan. Basın kulübü bir zamanlar en sevdiği sığınaklarındandı. Andrew Booth'la kulübün barında o zamanlar Texas valisiyken bir öğle yemeğinde yaptığı konuşmadan sonra tanışmıştı. Rapp konuşmadan etkilenmişti etkilenmesine. Yine de lafı dolandırmamış, Booth'la daha iyi bir konuşma yapılabileceğini söylemişti. Vali gülümsemişti bunu duyunca. ''Benimle çalışmaya ne dersiniz?'' ''Doğrusunu söylemek gerekirse konuşma metinlerini yazacak birine ihtiyacım Bay Rapp.'' ''Özellikle de sizin yeteneğinizde birine. Çalışmalarınızı hep hayranlıkla izledim.'' Rapp özü sözü bir Texas valisine karşı bir bağlılık duyuyordu. Andrew Booth'un bazen halk arasındayken sergilediği yalın felsefenin ardında keskin bir zeka saklandığından emindi. Üstelik başkanlığa oynayan bir siyasetçi için ender görülecek bir özellik, Booth gerçekten de hoş bir insandı. Her şeyden önce dürüsttü. Başkalarının fikirlerini, o fikirler nedenle saçma ve değersiz olursa olsun, alaycılık ve saldırganlık göstermeden dinlemesi de Rapp için önemli bir özellikti. Andrew Booth dinliyordu. Dinlemekle kalmıyor, mantıklı önerileri uyguluyordu. Tam Rapp'in başkan olarak görmek istediği biri. Konuşmalarını yazmaya başlayıp da Booth yazılanları kullanacak kadar beğendiğinde dost oldular. Bu dostluk, Booth'un seçilmesinin ardından Rapp'in başkanlık danışmanlığına getirilmesine, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atanmasına yol açtı. Böylesi Rapp'in gizliden gizliye arzuladığı meslek hayatının ta kendisiydi. Bir gazetecinin yaptığı haberlerle çok etkili olamayacağını öğrenmişti. Ama gücün yanında bulunmakla, dünyanın en güçlü adamını etkileyecek durumda olmakla daha önce düşünemeyeceği bir fırsat yakalıyordu. 20 yıldan uzun süre habercilik yapmış, bunun 8 yılını savaş muhabiri olarak geçirmiş, verdiği haberlerle 2 kez Pulitzer ödülüne aday gösterilmişti. Barbarlığın en korkunç örneklerine tanık olmuştu. Kuzey İrlanda, Angola, son olarak da Lübnan. Barbarlık anlamında en dehşet verici olan Lübnan'dı. Sabra ve Şatila mülteci kamplarını gezdiği o korkunç günü, İsrail destekli falangist militanların Filistin kampına saldırdıktan sonra gerçekleştirdikleri katliamın izlerini unutmamıştı. Falancistlerin geride bıraktığı gaddarlık görüntüleri içine işlemişti. Sokak aralarında ya da lağım çukurlarında yatan, gırtlakları kesilmiş, bağırsakları mermiden ya da şarapnelden lime lime olmuş çocuklar, minicik bebekler, kadınlar, erkekler. Harap evlerden birine girmiş, acınacak durumda iki cesetle karşılaşmıştı. Muhtemelen torunu olan, çok çok 3 ya da 4 yaşındaki bir erkek çocuğunu korumak için sarılmış yaşlı bir adam. Her ikisinin de gırtlağı kesilmişti. O gün çok daha kötüsünü, asla unutamayacağı, her hatırladığında gırtlağını düğümleyen, gözlerini yaşartan manzaralar görmüştü. Saldırıyla ilgili haberleri polis zeli aday gösterilmesini sağlamıştı. Ama daha fazla dayanamamıştı. Savaştan gına gelmişti artık. Lübnan'a döndükten sonraki bir yıl boyunca haplardan medet ummuştu. Kabuslarını önlemek için kullandığı sarı beyaz haplardan. Yavaş yavaş iyileşiyordu ama Lübnan'dan sonra vücudunda asla iyileşemeyecek bir yerler kalacaktı. Çalan cep telefonu Rep'i irkilterek kendine getirdi. Telefonun kapağını açtı. Paul Burton'ın tanıdık sesini duydu. Bob, ben Paul. Derhal buraya gelmen gerekiyor. Jerry Tannenbauer'le bir söyleşi yapmak üzereydim. Aman tanrım, şu anda yanında mı? İşemeye gitti. Nasıl yaparsam bilmem. Herife buraya döndüğünü sakın çaktırma. Tannenbauer'in nasıl biri olduğunu biliyorsun. Hemen kuşkulanmaya başlar. Endişelenme, hallederim. Birazdan oradayım. Rep telefonunu kapadı. Derhal Beyaz Saray'a çağrılıyor olması krizde yeni bir gelişme olduğunu gösteriyordu. Tek umudu gelişmenin olumsuz yönde olmamasıydı. Jerry Tannenbauer kadehlerle geldi. İşte soda ve limon. Bu boktan şeyi içmekle kendini zehirleyeceksin Bob. Rep ayağa kalktı. Telefonunu cebine soktu. Özür dilerim Jerry ama bu söyleşi ertelememiz gerekecek. Tannenbauer'in kaşları çatıldı. Ne zamanı yani? Seni ararım. Bakarsın telefonda hallederiz. Neler dönüyor Bob? Sarayda yangın mı çıktı? Rep kafasını salladı. Yalanı üzüntülü bir ifadeyle perdelemeye çalıştı. İlgisi yok. Biraz önce George Washington Hastanesi'nden aradılar. Eski bir arkadaşım durumu ağırmış. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Atlantic City, New Jersey, 17-11. Ev, geniş mermer verandası, çift katlı meşe kapısı, katedral taklidi pencereleri ve yüksek taş sütunlarıyla gerçek bir malikaneydi. Göz alabildiğine yayılan, aydınlatılmış çimenlerin ortasında dev bir fıskiye fışkırıyordu. Çeçen muhafız, meşe kapının kanatları açıldığında görünen iki nöbetçiye haykırarak emretti. Nöbetçiler Gorev'i arabadan çıkarırken başka bir ses duyuldu. Dikkat edin, ona hayatım borçluyum hem de birkaç kez. Karla verandaya çıkan adamı gördü. 40 yaşlarında tıknaz, iyi bir terzinin elinden çıkma takım elbise giymiş, sol gözünü siyah bir deri mantla kapatmış. Adamların kusuruna bakmayın. Beni korumaları için onlara çok para ediyorum. Herkesten kuşkulanırlar. Özellikle de güzel kadınlardan. Genç kadının yüzünü inceledi. Adım işim Razan. Nikolay'ın dostu olduğunu söylemiştin, değil mi? Evet. Çeçen'e benziyorsun ama değilsin. Hatta Rus bile değilsin. Değilim. Fark etmez, bu taraftan gel. Karla, Razan ile adamların eşliğinde evin arkasındaki müştemilata giden mermer kaplı uzun bir koridora girdi. Burası bir iki katlanır yatak, bir dizi güvenlik ekranı ve minicik mutfağıyla müştemilattan çok güvenlik kontrol merkezine benziyordu. Gorev yataklarından birine yatırdılar. Nöbetçilerden biri hemen çekmeceden bir ilk yardım çantası çıkarıp yarayı inceledi. Sonra Gorev'in nabzını tuttu. Razan adama sordu. Ne diyorsun Edward? İyi görünmüyor dedi nöbetçi. Anlaşılan epey kan kaybetmiş. Ne zamandan beri kendinde değil? 20 dakika kadar oldu dedi Karla. Birkaç saattir dalıp dalıp kendine geliyordu ama son dakikalarda kötüleşti. Ona ne oldu diye sordu Razan. Şarapnel yarası. Lütfen, gerçek bir doktora ihtiyacı var. O kadarını ben de gördüm. Razan kaşlarını çattı. Nasıl oldu? Karla cevap vermedi. Razan sonunda başını sallayarak iç çekti. Nasıl istersen. Doktor birazdan burada olur. O gelene kadar gerekenleri Edward halleder. İlk yardım konusunda uzmandır. Doktorun tanıdığınız biri olması, gidip polise haber vermemesi çok önemli. Karla endişeliydi. Nikolay bundan kesin olarak emin olmak isterdi. Razan ziyaretçisinin yüzündeki korkuyu gördü. Endişelenme. Başka türlüsüyle zaten işim olmaz. Yatıştırmak istercesine elini genç kadının omzuna koydu. Nikolay'ı çok daha kötü durumlarda gördüm. İnan bana, ondaki talih şeytanda yok. Doktor 10 dakika sonra geldi. Orta yaşlı, iri yarı bir Ruslu. Koyu renk gözleri, masum bakışları, çift gıdısı ve seroteyple tutturulmuş yarım gözlükleri vardı. Buruşuk koyu renk elbisesi aylardır ütü yüzü görmemişti. Kahverengi parmakları da koyu bir sigara tiryakisi olduğunu gösteriyordu. Sanki tiryakiliğini kanıtlamak istermiş gibi ceketi külle kaplıydı. Gorev'in nabzını tutup sordu. Bu adama ne oldu? Hala evin arkasındaki müştemilattaydılar. Karla olanları açıklayınca doktor buruşuk ceketini çıkardı. Gömleğinin kollarını sıvadı, musluğun başına gidip ellerini yıkadı. Bir çift lateks eldiven giydi. Sonra dikkatle Gorev'in yarasını inceledi. Parmağını yaranın çevresine bastırdı. Razan Karla'ya döndü. Sakın arkadaşın görüşüne aldanma. Biraz egzantriktir ama gerçek bir profesyonel olduğunu bil. Amerika'ya gelmeden önce Afganistan savaş meydanlarında bir Rus paraşütçü birliğinde sahra cerrahı olarak çalıştı. İnan bana böylesi vakalarda uzmandır. Ölüm döşeğinde yatanları ayağa kaldırdığını çok gördüm. Arkadi, teşhis ne? Doktor burun kemiğine tünemiş gözlüklerin üzerinden baktı. Oldukça kötü işim. Şarapnel parçalarından birinin hala içeride olduğunu ve bağırsağı deldiğini düşünüyorum. Çok kan kaybetmiş. Tabii ameliyat edilmesi gerekecek. Hem de zaman geçirmeden. Burada yapabilir misin? Bir ameliyathaneyi tercih ederdim ama mümkün değilse... Razan başını salladı. Burada yaparsan çok daha iyi olur. Peki öyleyse. Ama bir sorun çıkarsa adamı nakletmemiz gerekir. Atlantic City'de iyi bir ameliyathanesi olan bir Rus cerrah tarafından yönetilen özel bir klinik biliyorum. Karşılığını verirsek çenesini tutacağından emin olabiliriz. Sen nasıl istersen diyen Razan adamlarına döndü. Doktora ihtiyacı olan her şeyi verin. Mercedeslerden birini de evin önüne getirin. Hastayı acilen nakletmemiz gerekirse arabanın hazır olması gerek. Tamam işim. Çeçen korumalardan biri uzaklaşırken öteki ikisi işe koyuldu. Biri musluktan kaynar su doldurdu. İkincisi küçük bir sehpanın üzerinde temiz bir havlu örttü. Doktor çantasını açtı. Aletlerini sehpaya yerleştirdi. Şırıngasına anestezik madde çekti. Bu ameliyatın acısını yok eder. Burada mümkün olduğunca az izleyiciyi tercih ederim. İstersen bir yürüyüşe çık. İşim, bu iş epey sürer. Dediğin gibi olsun. İşim Karla'nın koluna girdi. Genç kadını bahçeye açılan arka kapıya doğru götürdü. Şimdi Safa Yasin dedi. Ya da adın her neyse biraz konuşmamız gerek. Afganistan. 13 bin kilometre uzakta yeni günün şafağı sarı ışığını henüz ufka yaymamıştı. Ebu Haşim bir türlü uyuyamamış, sabahın üçünde kalkmıştı. Namazdan sonra komuta merkezinde bağdaş kurmuş, elindeki ekmekle önündeki alçak tahta masadaki keçi çökeleğinden yerken yüzü yaralı komutan Vasıf Mazlum içeri girdi. Ebu Haşim, bir mesaj geldi. Tarık şifresini kırdı. Mazlum'un uzattığı Muhammed Raşit'in Washington'dan gönderdiği şifreli mesajın açık metnini içeren sayfayı oturduğu yerden aldı. Heyecanla okurken yüz kasları gerildi. Bir ya da iki saniye boyunca rengi soldu. Sonra kızıla kesti. Birden mesajı bir kenara fırlattı. Kağıt havada süzülürken elini öfkeyle masanın üzerinden geçirdi. Ekmek sepetini, keçi çökeleğini etrafa saçtı. Vasıf Mazlum önderinin ani öfke patlaması hakkında bir yorum yapmaksızın sessizce durdu. Haşim'in dişleri kenetlenmişti. Uzunca bir süre kendini kontrol etmek için insanüstü bir güç harcıyormuş gibi yavaş yavaş derin bir nefes aldı. Sonunda heyecanını yatıştırmayı başardın. Cübbesinin eteğini tutarak bağdaş kurduğu yerden doğruldu. Mağaraya doğru yürürken koyu renkli dalgın gözleri uzakta bir yerlere bakıyor gibiydi. Orada kampın ötesinde doğan güneşin portakal rengi ışıklarının tepelerin ardından ateş gibi yükseleceği ufku gözleriyle tarayarak durdu. Sonra ay ışığının aydınlattığı vadiye baktı. Siyah bir leke gördü. Dağın yamacında otlayan bir keçi sürüsü. Yüzünü Vasıf Mazlum'a çevirdiğinde öfke kaybolmuş, yerini buz gibi bir sükunet almıştı. Sesi neredeyse kısık bir fısıltı gibi yumuşaktı. Amerikalılar bizi aptal sanıyorlar. Oysa asıl aptal olan onlar. Haklısın Ebu Haşim. Hücremize saldırmışlar. Muhammed ile diğerlerini öldürmeye çalışmışlar. Cesaret göstermişler. Kendi iyilikleri için verdiği möğütleri dinlememişler. Daha doğrusu isteklerimizi ciddiye almamışlar. Bunu değiştirmemiz gerek. Hem de hemen değiştirmemiz. Tabii. Tarık'a söyle buraya gelsin. Önemli bir mesaj göndermek istiyorum. Kime? Ebu Haşim tükürür gibi cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Bölüm 42. Washington DC. 17:00. Başkan koltuğuna otururken Beyaz Saray Acil Durum Odası sessizliğe gömüldü. Ulusal Güvenlik Konseyi Kriz Komitesi'nin doğal üyeleri masanın çevresindeki yerlerini alırken Booth, Belediye Başkanı Al Brown'a yanındaki koltuğa oturmasını işaret etti. Duvardaki saat 17'yi gösteriyordu. Başkan masayı çevrileyen yüzlere döndü. Baylar, belediye başkanına durumu anlattım. Aramıza katılabilmesi için her zamanki güvenlik önlemlerimizden vazgeçeceğiz. Bunun nedenleri açık. Burası onun kenti. Tehdit altında olanlar da onun hemşerileri. Aranızdan birinin itirazı varsa o itirazı şimdi görüşmeye başlamadan önce duymak istiyorum. Kimseden olumsuz bir yanıt gelmeyince başkan FBI başkanı Doug Stevens'a başlaması için işaret etti. Doug, işe raporunu dinlemekle başlayalım. Yüzünde ip üstünde yürümesi istenen birinin rahatsız ifadesini taşıyan Stevens, Wentworth sitesindeki olayları ayrıntılarıyla anlattı. Şu anda bina mühürlü. Adli tıp ekipleri daireyi ve arabayı inceliyorlar. Sitenin 500 metre çevresi de kordon altına alınıp dikkatle aranmaya başladı. Ne var ki şimdilik Sayın Başkan, şüphelilerin nereye kaçtıkları konusunda bir ipucu ya da iz bulabilmiş değiliz. Yine de 3 teröristin nerede olduklarını belirlemek için Adamlarımın tüm imkanları kullanıp ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bilmenizi istiyorum. Verebileceğim tek iyi haber, teröristlerden ikisinin kimlikleri kesin olarak teşhis edildi. Moskova, şüphelilerin Raşit ve Nikolay Gorev olduklarını öne sürdü. İsteyen olursa dağıtmak üzere dosyalarının kopyalarını getirdim. Kadının kimliğini henüz belirleyemedik ama dairede parmak izi bulacağımızı, bu parmak izlerinden yararlanacağımızı düşünüyoruz. Ya arama çalışmalarından ya da çatışmalardan basın haberdar olursa? Olacaklarından kuşkum yok efendim. Ama onlara anlatabileceğimiz bir sürü hikaye var. O bakımdan en azından şimdilik tehlikede olduğumuzu düşünmüyorum. Charles Livermouth öfkeyle araya girdi. Bize o insanların ortadan kaybolduklarını mı söylüyorsunuz? Hala kordon altındaki bölgede olabilirler. Onun için aramayı yavaş ama gereken itina ve dikkatle sürdürüyoruz. Unutmayın, o insanlar hala o bölgedeyse ve kendilerini tehdit altında hissederlerse bombayı tetikleyebilirler. Buna rağmen döşediğiniz ağdan kurtulabilirler, değil mi? Mümkün. Yine de aramayı tamamlayana kadar bunun cevabını bilemeyeceğiz. Bu da bir saat daha demektir. Rivermouth öfkeden kıpkırmızıydı. FBI vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal oluyor. Bunun için ülkenin en iyi, en parlak insanlarını kullandığı, suçluyu bulmada en uzman kişilerin hizmetlerinden yararlandığını varsayıyoruz. Oysa siz bize ajanlarınızın Amerika toprakları üzerinde en çok aranan terörist katilleri köşeye sıkıştırdığını, sonra da onları kaybettiklerini söylüyorsunuz, öyle mi? Bay Rivermouth, site ziyareti beklenmedik şekilde sonuçlanan bir rastlantıydı sadece. Adamlarım ellerinden geleni yaptılar. Maalesef acımasız ve çok iyi silahlanmış bir düşmanla karşı karşıyalar. Bu FBI'nin görevi değil mi? Bunun için eğitilmiş olmaları gerekmiyor mu? Bana kalırsa bu hücreyi yok etmek için elimize geçen en iyi fırsatı kaçırdık. Bu da bana beceriksizlik gibi geliyor. FBI başkanının yüzü kızardı. Bu sözünüze şiddetle itiraz ediyorum Bay Rivermouth. Baylar diye araya girdi başkan. Toplantıdan önce FBI başkanıyla özel tartışmasında öfkesini yatıştırdığından yeniden bu yola başvurmak niyetinde değildi. Bu toplantının münakaşaya dönüşmesine izin vermeyelim. Neler hissettiğinizi anlıyorum. Öfkenize katılıyorum tıpkı Bay Stevens gibi. Yanlışlıklar yapıldı. Bu insanları yakalama fırsatı en azından şimdilik kaçırıldı. Ama bu olaydan ders alıp daha dikkatli olalım. Teröristlerden ikisinin kimliğini kesin olarak biliyoruz. Nedenle umutsuz ve tehlikeli olduklarını, neler yapabileceklerini de. Tekrar Stevens'a döndü. Doug, en kötüsünü düşünüp kaçtıklarını kabul edersek nereye gitmiş olabilirler? Bundan sonra ne yapmaları beklenir? Ayrım sonu sayfa 339. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Willard, W-E-L-L-A-R-D, Jerry Tannbauer, J-E-R-R-Y-T-A-N-B-A-U-E-R, Bob Rapp, B-O-B-R-A-P-P, Blitzer, P-U-L-I-T-Z-E-R, Sabra, S-A-B-R-A, Şatila, Ş-A-T-I-L-A, Eduard, E-D-U-A-R-D, Arkadi, A-R-K-A-D-I-Y,